أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Mümtehine suresiyle birlikteyiz inşallah. Rabbimizin kitabındaki sıralamada 60. sure olarak görülüyor. Fakat elimizdeki musaflara göre de nüzul sırasında bu sure bize Ahzab suresi sonrasında indiği şeklinde bir kayıt var. Bununla beraber suremizin ayetlerinin farklı zaman dilimlerinde indiğini de biliyoruz bize gelen rivayetlerde. Ancak Medine ile ilgili bir sure. Dolayısıyla o bağlamda sureyi anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Suremiz imtihan edilen mümin hanımları gündem yaptığı için bu adı aldı. Fakat bununla birlikte bir hareke değişimiyle surenin imtihan eden sure anlamına da geldiği söylenmiş. Bir de bu sure Meveddet suresi olarak da değerlendiriliyor. Sevgi suresi. Çünkü surenin anlayabildiğimiz kadarıyla ayetlerinin tamamında vurgulanan sanki ana konu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek, öfke duymak. Sanki bu sure bir sevgi ayarlaması yapıyor Müslümanlara. Özel bir olay var sureyle alakalı. Rivayetler özellikle Buhari'de böyle geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hudeybiye anlaşması sonrasında rahat bir ortam buldu. Müminler de rahata erdiler. Kendileri için önce büyük bir sıkıntı, bir yenilgi gibi görülen Hudeybiye anlaşması bir fethe dönüştü. Rabbimizin de ifade ettiği gibi. Müminler gönülleri de fethettiler. Hayatlarında da bir rahatlık oluştu. Yeryüzünde rahat dolaşır oldular. Diğer kabileler tarafından kabul edildi müminlerin durumu, yeryüzündeki varoluşları. Bu müminlere yepyeni imkanlar sundu. Kafir dünya, özellikle Mekke müşrikleri bu noktada sıkıntıya düştüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anlaşmanın bir maddesinde Mekke'den Medine'ye kaçan herhangi bir Müslüman tekrar Mekkelilere geri verilecek kaydına da imza atmıştı. Ancak bu kayıt sadece erkekleri ifade eden bir söylemdi. Mekke'den Medine'ye mümin hanımlar gelince bunlarla alakalı bir sıkıntı oldu. Ve Rabbimiz kitabında bu ayetleri de gönderdi. Ve ama bu dönemde Mekke'den Medine'ye gelen kimseler ve özellikle hanımlar var. Bu hanımların hangi niyetle geldiği tam belli olmadı. İşte bu niyetlerinin de netleştirilmesi noktasında bir imtihan edici sure ve bu imtihanı emreden ayetler geldi. Böyle gelen kadınlardan birisi Mekke'de akrabası olan, Mekke'de biraz malı mülkü olan ve fakat hiçbir koruyucusu, çoluk çocuğuna, orada bıraktıklarına bakacak hiçbir yakını olmayan Bedir ashabından Hatib bin Ebi Belta bu kadınla temas kurdu ve ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye ait niyetini deşifre eden bir mektup verdi. Çünkü Mekkeliler yaptıkları anlaşmayı bozan, zedeleyen bir harekette bulunmuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise anlaşmayı yenilememiş, bozduğunu da ifade etmemiş ve fakat hazırlıklara başlamıştı. Savaşın yönünü belli edecek herhangi bir hareket Müslümanların durumlarını bozardı ve özellikle kan dökmeden Mekke'yi fethetmek isteyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu amacına erişemeyebilir, Mekkeliler hazırlığa geçebilirlerdi. İşte böylesi kritik bir noktada kendi malı mülkünü ve kendi çoluk çömleğini düşünen bir tavrı Allah tarafından hemen ortaya çıkartıldı. Mektubu taşıyan kadını bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Hazreti Ali ve bir grup Müslüman Mekke yolunda durdurdular ve eğer mektubu çıkarmazsa üzerlerindekini çıkartacaklarını ve gerekirse öldüreceklerini söylediler ve kadın mektubu teslim etti. Okuması yazması olmayan bir kadın olduğu için mektubun içeriğinden habersiz kadını Mekke'ye salıverdiler. Oysa bu kadın bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlardan yardım istemişti. Ve onlar da ona gerekli yardım yapmış, ekonomik olarak da ihtiyacını gidermişlerdi. Kadının ciddi bir ihaneti vardı bu noktada. Ve sonrasında da bu kadınla alakalı hüküm Mekke fethine verilecekti. Ancak bu mektubu yazan, bu mektubu gönderen Müslüman hakkında ne yapılacağı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davranacağı belirsiz bir durum. Müslümanlar endişelendiler. Hatip bin Ebi Belta ise dedi ki yavaş olun. Ben ne imanımda bir sıkıntı var, ne Resul'e olan sevgimden vazgeçmiş durumdayım. Durum böyleyken böyle. Sadece oradaki akrabamı ve mallarımı korumak istedim. Zaten mektubun içeriğinde de onun imanını yok sayacak bir ifade yoktu. Bizzat şerefli bir ifadeyle Resulullah geliyor ve canınızı okuyacak gibi bir ifade var. Bununla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu özrünü kabul etti. Yapılan iş yanlıştı. Fakat sahabenin de imanında herhangi bir problem yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem af yolunu tercih etti. Hazreti Ömer'in böylesi bir ihanete tahammülü yok. Dedi ki ya Resulallah izin ver öldüreyim. Hayır. O bir Bedir sahabesidir. Bedir savaşı Furkan günü. Hakla batılın birbirine ayrıldığı bir gün. O gün insanlar kendi kavimlerine karşı büyük bir sınav verdiler. İman, asabiyetin, akrabalığın, malın, mülkün önüne geçti o savaşta. Her şeyin ayaklar altına aldı. Baba oğulla savaştı. Kardeş kardeşle savaştı o gün. Dolayısıyla böyle bir savaşta kimliğini ortaya koymuş, kendini kanıtlamış, imanını belli etmiş bir Müslümanın elbette sonrasında ortaya koyduğu bu tavır güzel olmamakla birlikte affedilebilir bir durumdu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu tercih etti. Sanki şunu görüyoruz, iman okulunda yetişen Müslümanlar kişiliklerini ortaya koymuş olsalar da biliyorsunuz hayat kıvrımlarla dolu, dümdüz, oklava gibi bir hayat yaşamıyoruz. İnişli, çıkışlı, dönüşlü, karakterlerimiz de böyle. Bir dönemde gösterdiğimiz yüksek şahsiyet, bir dönem sonra insani zaaflarımızla aşağı düşebiliyor. Çok güzel ortaya koyduğumuz bir iman eylemi, ama ardından bir günaha doğru yollanabiliyoruz. Bu bizim insanlığımız. İman, bu insanlığın içinde şekillenecek ve bu insanlığı doldurduğunda ortaya güzel şahsiyetler çıkacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem bireysel planda Müslümanların tek tek eğitilmesini istiyor ve bunun için çabalıyor. Mümin yürekler oluşsun ve hem de iman bütün toplum içerisinde yer alsın. Toplum olarak da müminler ortak bir tavır ortaya koysunlar. Yeryüzünün göz bebeği haline gelsinler. Bunun için çabalanıyor. Medine'deki gelişmeler böyleydi. Ve her bir olay, Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, sonra Hayber ve diğer tüm hadiseler, böylesi bir imtihanın, denemenin ortaya çıkmasıdır. Müslümanlar her bir olayla kendilerini sınadılar. İşte bu Hudeybiye anlaşmasında da Hazreti Ömer'i hatırlıyoruz. Aynı şekilde denenmişti o da. Onun da imanınla ilgili böylesi bir deneme yaşadığını o olayda hatırlıyoruz. Fetih suresinde inşallah konuşacağız. Dolayısıyla Müslümanlar hayatı yaşayacaklar. Yaşadığımız hayat içerisinde olaylar var. İnandığımız ayetler, inandığımız değerler bu olaylarla tekrar tekrar denenecek. Denenmeden salınıvermeyeceğimizi biliyoruz. Kur'an bize bunu açıkça söyledi. Açlık, yokluk, zorluk, sıkıntı, iyilik, güzellik, bolluk, varlık, tüm bunlar bizim için deneme durumlarıydı. İşte kitabımız evrensel ve bu ayetlerin sebebi nüzulünü, iniş nedenlerini konuşuyoruz ama bunlar sadece ayetleri daha iyi anlamak adına bir çabadır. Değilse Allah-u Teala sadece o günün yaşayan Müslümanlarına seslenmedi ve bu ayetler o günün işte lokal bir hadisesini aydınlatmak için gelmedi. Rabbimizin kitabı bütün dönemlerde, bütün zamanlarda Müslümanların dertlerine çözüm olsun diye gelmiş. O günkü müminleri bireysel ve toplumsal olarak nasıl eğittiyse, bugünkü biz müminleri de inşallah böylece eğitecek. Eğer biz bu ayetlerin ışığında yürümeyi kabullenir ve olaylarla karşı karşıya kaldığımızda bu ayetlerin yardımıyla gerekli hareketi gösterebilirsek. Çünkü Rabbimiz sesleniyor, bize sesleniyor. Ben müminim diyenlere sesleniyor. Ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler, la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliyâe tulkûne ileyhim bil meveddeti ve kad keferu bimâ câekum minel hak. Ey iman edenler, bu müminlere Kur'an'da sürekli sıklıkla tekrar edilen bir nida, bize kimliğimizi hatırlatan bir nida. Yola nereden başlayacağımızı da böylece öğreniyoruz. Şeref de bu. Hatalı olan mümin kimseye de, sahabemize de Allah-u Teala böylece şeref veriyor. Onun imanını öncelleyerek, var kabul ederek sanki Rabbimiz sesleniyor. Ey iman edenler, sakın ha, ibret alın, kavrayın ve anlayın, düşünün, bak geçmişte yaşanmış bu olaydan, siz de şu anı yaşayan Müslümanlar olarak bilin ki, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri, şu hain kafirleri, dostlar edinmeyin, evliya edinmeyin. Onlarla bir velayet bağınız olamaz. Velayet, en basit anlamıyla, hayatın programını yapma noktasında danışacağımız merci demektir. Yani ben hayatımı kime göre programlıyorsam, o benim velimdir. Dostluk, sevgi, bunun sonrasında ortaya çıkacak bir durumdur ya da öncesinde. Ama amaç budur. Bizim iman eden müminlerin velisi Allah'tır. Allah-u Teala bizim hayatımızın nasıl gideceğini, neler yapacağımızı karara bağlar. Ve Allah-u Teala bizi de kendisinin velisi kabul etmiştir. Biz de yeryüzünde Allah adına bir hayatın kararlarını alırız. Ve böylece müminler de birbirlerinin velisidirler. Rabbimiz Kitab-ı Kerim'de velayet noktasında biz Müslümanları üç rol ile rollendirdi. Rabbimiz bizim velimizdir. Araf suresinden bunu öğreniyoruz. Allah-u Teala bizim hayatımızdaki kararları alır. Nihayetinde kuralları koyan O'dur, programı yapan O'dur. Bizim ondan başka söz alacağımız, hayatımızı yönlendireceğimiz kimsemiz yoktur. Yine bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz der ki, müminler de Allah'ın velisidirler. Yani yeryüzünde Allah adına bir hayat yaşarlar. Allah'tan aldıkları kuralları Allah dedi diye uygularlar. Bu da müminlerin Allah'ın velisi olma durumudur. Üçüncü bir ayet ile de müminlerin birbirlerinin velisi olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla kadın kocası ile ilgisinde kocasını Allah'ın velisi kabul eder. Bir velayet vardır. Koca hanımı üzerine kararlar alır. Ama bu kararlarını alırken Allah'ın istediğine göre biçimlendirir. Baba çocuğun üzerinde kararlar alır. Bu kararları Allah adına alır. İşte komutan askerleri üzerinde böylesi bir etkiye, yetkiye sahiptir. Müminlerin velisidir. Bütün bu velayet ancak Allahu Teala'nın istediği sınırlarda olduğunda güzeldir. Allah'ın istediği sınırların dışına çıkıldığında ise artık veli Allah olmaktan çıkar, Allah korusun şeytanlar velayeti teslim alırlar. Bu da sapıklığın işte başladığı noktadır. Mevlamız Mümtahine suresinde 1. ayet-i kerimede bizi bu durumla uyarıyor ve korkutuyor. Sahabeden Hatib'in Mekke'ye gönderdiği mektup sadece bir sevgi ya da bir korunma talebiydi. Ama bu sevgi ve koruma talebinin ardından Allah korusun Müslümanların tamamını ilgilendirebilecek bir velayet kayması görülebilirdi. Yani müminler adına yaşanacak bir hayatın kafirlere sunulması Allahu Teala'nın isteğini değil de kafirlerin isteğini gerçekleştirecek bir durumdu. Bundandır ki Rabbimiz bu uyarıda bize bulunuyor ve diyor ki benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kafirleri dostlar edinmeyin. Onların kararları, onların hayat adına aldıkları sözler, programlar sizin üzerinize etkili olmasın. Tülkûne ileyhim bil meveddeh bölümü de böyle. Onlara bir sevgi atmayın. Bir sevgi bağlamı oluşturmayın. Bir sevgiyle bağlanmaya çalışmayın. Allah korusun, velayetin başlangıcı meveddet, sevgi. Eğer kişi kafirleri severse, kafirlerin ürünlerini sevmeye başlarsa, onların teknolojisini, onların filmlerini, onların hayat programlarını, eğer sevmeye başlar isek, bir süre sonra kararlarımızda da Allah korusun onların talepleri, istekleri etkin olabiliyor. Öyle olunca mümin kafirlere ait olan şeyler karşısına dikkat kesilecektir. Bununla ilgili istisnalar var. Ayetlerin içerisine gelecek. İnşallah 8. ayet geldiğinde kafirlere ne ölçekte iyilik yapabileceğimizi, hangi adaletli tavırla davranabileceğimizi öğreneceğiz. Ancak müminler dikkat etmelidirler. Gönüllerinde bir dostluk taşıyamazlar. Müslümanların hakim olduğu coğrafyada kafir bir komşuyla, Yahudi bir komşuyla oturup kalkmanın nasıllığını biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tavırlarından öğreniyoruz. Hasta olan çocuğunu ziyarete gidiyor Resulullah Efendimiz. Dolayısıyla bunların velayet ve meveddet kapsamında olmadığını anlayabiliriz. Ancak özellikle son yüzyıllarda kafirler karşısına yenilmiş ve onların güya medeniyetleri karşısında kendi sahip olduklarını küçümsemiş, izzet ve şereften yoksunlaşmaya başlamış, imanının izzetini yaşamaktan uzağa düşmüş bugünün müminleri Allah korusun kafirlere özenmeye başladığında sanki Firavun'un zulmü altında yaşayan İsrailoğullarının içlerine buzağı sevgisinin girmesi gibi bir dostluk, bir sevgi, bir velayet kaymasına uğramalar mümkün olacaktır. Yüreklerinde iman olduğunu düşündükleri halde Müslümanlar bakacaklar ki kararlarında hayatı yaşarken aldıkları tüm bu iradelerinde kafirce hükümler hakim. Bu da müminlerin tükenişidir. Ayetin sonunda dendiği gibi de fakat dalle seva'e sebil oluştur. Dümdüz yoldan apaçık bir sapıklığa doğru kayıştır. Rabbimiz bizi korusun. Ve Allah-u Teala özellikle niçin onlara sevgi duymayacağımızı ve onlarla bir velayeti nasıl oluşturacağımız noktasında bizi sorguluyor. Nasıl yapabilirsiniz? Bunlar sizin düşmanınız ve Allah'ın da düşmanı. Böyle iken ve onlar hem de haktan gelen Rabbinizin gönderdiği temel gerçeklere karşı çıktılar, küfrettiler. Tüm iman ilkelerini yok saydılar ve İslam'ın oluşturacağı tüm hukuku da iptal ettiler. hakları yok ettiler. İslam'ın erkek, İslam'ın kadın, İslam'ın baba, İslam'ın çocuk ve diğerleri. Bu konulardaki tüm kararlarını yok kabul ettiler, beğenmediler, reddettiler, küfrettiler. Hem ki peygamberin ağzını kapatmayı istediler, hem inen vahyi örtüp yok etmeyi istediler. Gelen hak ne var ise onu yok saydılar, ona kafir oldular, inkar ettiler. Bununla da kalmadı o kafirler. İmana, İslam'a başladıkları savaş, özellikle Müslümanların bedenlerine, fiziklerine kadar da uğradı. Sadece Müslümanların fikirlerine, onların imanlarına saldırmadılar. Ardından Müslüman bedenlere de işkence, zulüm ve yurttan çıkartma şeklinde bir hakaretle karşılık verdiler. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ Onlar, o kafirler ki sevgi duymak istiyorsunuz, onlara bir sevgi atıyorsunuz, onlardan bir ilgi bekliyorsunuz. Ben bu tavrı, bu jesti yapayım da onlar da bize bu şekilde davransınlar diye bir beklentiniz oluyor bu kafirlerden. Oysa bu bir şeyler beklediğiniz, bir hak, bir iyilik, bir koruma beklediğiniz kafirler sizi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Rabbinize iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkartmıştı. İçinde bulunduğunuz ortamdan sizi çıkartmıştı. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ Onlar, tekrarlayalım, peygamberi çıkartıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'de yok etmek istediler. Hatta öldürmeye teşebbüs ettiler, öldüreceklerdi. Ve اِيَّاكُمْ Ve sizi de, sizi de, size gelen elçiyi de yurdunuzdan çıkartmak istediler. Niye? اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ Siz Rabbinize iman ettiniz diye. Sadece ve sadece Allah'a iman ettiler diye hem müminleri hem de onlara gelen elçiyi Mekke'den çıkartmak isteyen bu kafirlere karşı nasıl böyle bir durum olabilir? Şimdi bu ifadeler özellikle kalbi imanla dopdolu olan o günkü sahabemizi ama bugün elbette bizleri uyarıyor. Yani nereden olaya bakacağız? Bunu hatırlatıyor Rabbimiz. Olayları değerlendirme noktamız çocuklarımız olamaz. Olayları değerlendirme noktamız malımız, mülkümüz, eşyalarımız olamaz. Müslümanların dünyaya bakışları çok daha büyük bir açı ve ufuk ister. Rabbimiz bizi kaldırıyor ve yüreğimizdeki imana doğru götürüyor. Bakın, iyi anlayın. Düşmanınız sizi iyi tahlil etmiş ve sırf Rabbinize imanınızdan dolayı sizi hedef almıştı. Biçiminizden memnundular. İşinizden memnundular. Aldığınız görevleri güzel yapıyordunuz. Kılıçsa Habbab en hasını yapıyordu. Ticaretse Hazreti Ebubekir en güzelini yapıyordu. Beğeniyorlardı bunu. Rahatsız değillerdi ki Mekke'deki Müslümanların işlerinden, güçlerinden. Onlardan daha iyisini bulamazlardı. Müslümanlar kalifiye adamdı hep. Ancak o iman var ya, onu gördüklerinde tevhid var ya, onu gördüklerinde işte o zaman azdılar, kudurdular ve Müslümanları hedef haline getirdiler, yok etmek istediler. Hiçbir şey onları durduramadı. Müslümanların yakınlığı, akraba oluşları, dostlukları, evvelden beraber yiyip içmeler, hiçbir şey, hiçbir anlaşma onları durdurmadı. Müminler yok olmalıydılar. Dolayısıyla böylece size karşı öfkeli olan, size gelen hakka düşman kesilmiş olanlara karşı nasıl böyle bir hayat ortaya koyabilirsiniz? Öyleyse siz de imanınıza dönün. Kalkış noktanız burasıydı. Sizi siz yapan şey mümin oluşunuz. İn kuntum haraçtum cihaden fi sebili ve ibtigaa merzati tusirrun ileyhim bil mevatte. Eğer siz Allah için Allah yolunda benim yolumda bir cihada çıkmışsanız ve Rabbinizin benim rızamı kazanmayı dert edindiyseniz, onlara, o kafirlere karşı gizli bir dostluk taşıyamazsınız. Bu böyle olmaz. İkisi bir arada olmaz. Ahzab suresinin başlangıcında hatırlayalım. Allah-u Teala bir göğsün içerisindeki kalp var etmedi. Hem ki Allah'ı memnun edeceğiz, hem de kafir dünyayı memnun edeceğiz. Bu mümkün olamaz. Şimdi Allah-u Teala yine bizi, biz olan değerlere doğru döndürüyor. Siz ne için çıktınız şimdi? Önce çıkarılışımızı hatırlattı. Mekke'den kovuluşumuz. Kafir dünyanın ortamlarından kovuluşumuz. Bizi aşağılamaları. Ne adınaydı? İman adına. Sonra biz Hakk'ın muhacirleri, Hakk'ın ensarı, sonra mücahidi olduk. Allah yolunda bir savaşın adamı haline geldik. Rabbimiz bize böyle bir şeref verdi. Bedirler, Uhudlar, Hendekler yaşandı. Öyleyken Rabbiniz adına bir hayat yaşamaya evet demiş ve bunun kavgasını veren Müslümanlar sadece ve sadece Allah'ı memnun etmek için ev, eş, iş kuran Müslüman hayatı Allah için yaşarken nasıl olur da onlara karşı iç dünyalarında hala gizli bir sevgi duyabilirler ki? Demek ki bu iş zor. İnsanın mayası var. İnsanın içinde yaşadıkları var, duyguları var. İnsanoğlu kalbinde zaman zaman 10 yıl öncesinin esintileri esmeye başlayabilir. Bitti, tükendi, tamam dediği istekler yeniden gün yüzüne çıkabilir. Artık yendim, işini bitirdim, şeytanın sırtını yere getirdim, tuş ettim onu dediği anda kişinin tekrar yenilgileri başlayabilir. Zorlu bir imtihandayız. Bu dünya böyle bir imtihan dünyası. Suremizin de bizi ifade ettiği yerdeyiz sanki. Eğer Allah yolunda bir savaşın, cihadın, gayretin, kavganın içindeyseniz toparlanmamız gerekiyor. Rabbimizi razı edecek bir çabanın içine gireceğiz. Ve kalpler Allah'ın elinde. وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ Ve Rabbimiz Teala diyor ki, ben sizin gizlediklerinizi de biliyorum, ilan ettiğiniz, açığa döktüğünüz şeyleri de bilmekteyim. İçimizi dışımızı bilen bir Allah. Eylemlerimizi de biliyor, niyetlerimizi de biliyor. Ameller de Allah'ın istediği tarzda olmalı, ama niyetler de onun istediği şekilde güzelleşmeli. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ Ama içinizden kim ki Rabbinin bu uyarılarına rağmen bunu dikkate almaz da böyle bir dostluk, böyle bir sevgi duymaya devam ederse gerçekten yolun ortasında şaşırıp sapmış olur. Allah-u Teala saptırmasın. Rabbimiz bizi bu yoldan çıkartmasın. Anlıyoruz ki ayaklarımız kayabilir. Zaman zaman içimizden eski dünyamızın iman öncesi esintileri üfürebilir. Bunlar bizi sallayabilir. Kalplerimiz sağa sola doğru kayabilir. Ama kitap önümüzde. Mevlamızın kitabını okuduğumuzda, Kur'an'ın ayetleriyle birlikte olduğumuzda, imanımızın nerede olduğunu fark edip oraya döndüğümüzde, Rabbimiz bizi koruyacak ve kollayacaktır. Muhafaza edecektir. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet sadece Allah'ın elindedir. Bütün sevgiler Allah'tan kaynaklanmalıdır. Allah için sevmek ve Allah için nefret etmek bizim işimiz. Olayları da buna göre değerlendireceğiz. Hata ettiğimizi de hemen af diliyoruz Rabbimizden. Sevgilerimizi yeniden kontrol ediyoruz. Yanlış sevgilerimiz varsa onları çıkartıyoruz gönlümüzden. Yanlış nefretler varsa çıkartıyoruz gönlümüzden. Böylece özellikle kalpteki hareketi yerli yerine oturtabildiğimizde umarız Rabbimiz yaşadığımız dünyada da amellerimizi güzelleştirir. Sonra Allah-u Teala kafirlerle alakalı bir durumu bize izah ediyor. Ayet 2'de. Mümtehine suresi ayet 2. İyethkafukum yekunu lekum a'da'u ve yebsudu ileykum eydiyehum ve elsinetehum bissu'i ve veddu lev tekfuru. Eğer onlar sizi ele geçirecek olurlarsa size düşman kesilirler. Size düşmanlık beslerler. Zaten Allah-u Teala bunu en başta söylemişti. Benim de düşmanım, siz de düşmanınız. Bunlar geçmişte bunu kanıtladılar. Şu anda güçleri tükendi, bitti. Güçsüz dönemdeler. Ve fakat sizi ele geçirirlerse, onlar ise şiddetli bir düşmanlık yaparlar. Ve elleriyle, dilleriyle bir kötülüğü üzerinize boca ederler. Yani ellerini uzatırlar, dillerini uzatırlar, elleriyle fiziksel olarak işkence eder, öldürür, yapmayacakları yoktur. Dilleriyle de yapmayacakları hakaret ve kötülük yoktur. Ve onlar tek şunu isterler, وَوَدُّ لَوْ تَكْفُرُ Siz kafir olasınız. Arzuları budur. Siz onlardan bir sevgi mi bekliyorsunuz? Onların sizin için tek sevdiği şey sizin kafir olmanızdır. En değerli olan şeyiniz olan imanınızı almadan sizi bırakmazlar. Eğer döndüremezlerse sizin için düşündükleri tek bir şık daha vardır, sizi öldürmek. Hayatta bırakırlarsa sadece sömürmek için bırakırlar. Daha iyi kullanabilmek adına hiçbir sevgileri yoktur. Kafir dünyanın mümin dünyaya karşı hiçbir sevgisi yoktur. Biz kafir oluncaya kadar bizden razı olmayacaklardır. Elleriyle ve dilleriyle tarih boyunca Müslümanları işgal edebildikleri zamanlarda neler yaptıklarını biz okuyoruz. Ve okuduklarımız da bize acı vermeye yetiyor ve şu anda da buna şahit oluyor. Kafir dünyanın Müslümanlar üzerine bir merhameti ve sevgisi olamaz. Ve buna rağmen bugün müminim diyen kimselerin ülkelerinin hem ki insan kaynaklarını hem yeraltı yerüstü kaynaklarını kafirlere açması ve onlara aktarması, bizde bak neler neler var buyurun bunları da kullanabilirsiniz demeleri ne kadar büyük bir yanılgıdır. Ve Allah-u Teala'nın dediği gibi dümdüz yolda sapıp gidip Allah korusun kafirlerin razı olduğu bir yöne doğru gidiştir. Yani kafir oluştur. Mevla bizi ve tüm kardeşlerimizi böyle bir kaymadan muhafaza buyursun. Ayet 3'te bunun sebepleri anlatılacak. İnşallah bununla devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.